إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Lokman suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Sureye adını veren Lokman aleyhisselamın oğluna öğütleri idi. Lokman aleyhisselam oğluna öğüt vermiş ve Allah azze ve celle de bu öğüdü bu surede bize aktarmıştı. Ondan dolayıdır ki bu sureye Lokman suresi denilir. Lokman aleyhisselam hakkında daha evvel bazı rivayetlere göre Lokman aleyhisselamın marangozluk yapan bir köle olduğunu bildirmiştim. Bir takım rivayetlerde onun İsrailoğullarına hakimlik yapan birisi olduğu da belirtilmiştir. Eyüp aleyhisselamın yeğeni yahut Eyüp aleyhisselamın tecessinin oğlu olduğuna dair bir takım rivayetler de var. Davut aleyhisselam zamanına kadar yaşamış, Musa aleyhisselamdan sonra gelmiş olan Davut aleyhisselam dönemine kadar yaşamış, onunla da görüşmüş ve ondan da ilim tahsil etmişti. Araplar Lokman'ın adını bilirlerdi. Nasıl ki Hazreti İbrahim'i tanıyorlarsa, aslında birçok peygambere ismen biliyorlarsa, aynı şekilde Lokman aleyhisselamı da tanırlar. Hatta onların içinden kültürlü olanların ellerinde Sahife-i Lokman adında bir sahife bulunurdu. Lokman aleyhisselamın öğütlerinden oluşan, hikmetli sözlerinden oluşan bir takım sahifeler ellerinde vardı. Onun için Allah Azze ve Celle onların bilmiş olduğu bir isimden bahsediyor Araplara. Ve Hazreti Muhammed'in anlatmış olduğu davanın sallallahu teala aleyhi ve sellem daha evvel İbrahim tarafından, Musa tarafından anlatıldığı gibi, peygamberler tarafından anlatıldığı gibi, peygamber olmayan hakimler, hikmetli insanlar tarafından da İlim sahipleri tarafından da anlatıldığını bu kıssa ile bize anlatır. Denilmek istenilir ki, size bu mesajı getirmiş olan bu peygamberin söylediklerini daha evvelki peygamberler de söyledi. Onların dışında peygamber olmayanlar da söylediler. Sizin bildiğiniz işte Lokman, peygamber değildi ekseriyetin kanaatine göre. Hikmet sahibi bir insandı. Kur'an zaten ona hikmetin verildiğini ifade eder. Nübüvvetin verildiğini söylemez. Genellikle Kur'an-ı Kerim peygamberlik verilmiş olan kimselerin peygamber olduğunu açıkça ifade eder. Onların nebi olduklarını ya da resul olduklarını açıkça ifade eder. Ama Lokman aleyhisselam hakkında Kur'an açık bir ifadede bulunmuyor. Ona hikmet vermiştik buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında yalnızca peygamberlerin zikredilmesi elbette ki belki birçok insan tarafından tenkit hususu olabilirdi. Peygamberlerin dışında hikmet sahipleri yok mu ki hiç neden onlardan bahsetmiyor bu kitap diye bir itiraz söz konusu olabilirdi. Allah Azze ve Celle belki öylelerini susturmak için ya da hikmetli insanların, gerçeği görebilen insanların, uzak görüşlü insanların, diğer insanlardan farklı olan insanların peygamber olmasalar bile, onların bile sonuçta aynı gerçeği, aynı davayı anlattıklarını bize bildirmek istedi Allah. Demek ki peygamber olmak gerekmiyor. Demek ki tarih boyunca peygamberlerin dışında da peygamberlerin davasını anlamış, nice ilim sahipleri ya da hikmet sahipleri aynı davadan bahsetmiştir. Ve Lokman aleyhisselamın oğluna öğütlerini okurken göreceğimiz ilk şey, Lokman aleyhisselam oğluna, oğlum Allah'a şirk koşma diyerek başlar. Çünkü asıl mesele ondan ibarettir. Dinin en temel meselesi odur. Tevhid, tevhidin zıddı ise şirk. Dolayısıyla bütün peygamberler gibi hakim olanlar da, hikmetli olanlar da aynı mesele üzerinde durmuşlar. Onların da ilk olarak temas ettiği mesele, çocuklarına ilk olarak öğrettikleri mesele, tevhid olmuş ve şirkten uzak kalmak olmuştur. Demek ki bütün babalar, analar çocuklarına ilk olarak bunu öğretmeli. Hazreti Lokman aleyhisselamın öğütlerine baktığımız zaman, bir babanın çocuğuna evvela neleri öğretmesi gerektiğini görebiliriz. Bir baba çocuğuna neyi öğretmeli? Araba sürmeyi mi öncelikle öğretmeli? Matematik, fiziği mi öncelikle öğretmeli? Bugünkü ana babalar çocuklarına önem veren ana babalar, çocuklarını dershaneden dershaneye gönderen, çocuklarını yarış atları gibi koşuşturan ana babalar, onlar ne öğretmeye çalışıyorlar? Allah'ın peygamberleri ya da hakimleri, hikmetlileri neler öğretiyorlar? Öncelik neye verilmeli? Önce ne öğretilmeli, ondan sonra ne öğretilmeli? Allah Azze ve Celle bize bu şekilde eğitimde de nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretir. Eğitim yapan insanlar demek ki öncelikli olarak neyi görmeliler? Neye daha fazla ağırlık vermeliler? Kur'an bu kıssaları anlatırken bize sadece tarihi bilgiler vermek için anlatmaz. Daha doğrusu Allah Azze ve Celle'nin tarih bilgisi vermek diye bir derdi zaten yoktur. Allah'ın esas vermek istediği şey mesajdır. Hem kendisi Rab olarak, Rabbul Alemin olarak bir mesaj vermek ister. Hem o peygamberlerin nasıl bir mesaj verdiklerini anlatmak ister. Hem peygamber olmayan ilim sahiplerinin de hangi mesajı verdiklerini anlatmak ister. Peygamberlik bambaşka bir şey, hakim olmak ise, hikmet verilenlerden olmak ise daha başka bir şey. Ama sonuçta verdikleri mesaj aynı mesaj olacaktır. Peygamberlere vahiy gelirse de, hakimlere vahiy gelmiyorsa da, fakat yine de hakimlerde de diğer insanlarda olmayan başka bir özellik olur. Nasıl ki bazı insanlar matematik alanında özel olarak yaratılmışlar. Onların zekası daha çok matematiğe çalışır vaziyette. Başka insanların zorlukla anlayabildiğini ya da anlayamadığı meseleleri o çok rahatlıkla anlayabilmekte. Bazıları resme karşı kabiliyetli yaratılmış, bazıları müziğe karşı kabiliyetli yaratılmış olduğu gibi, bazı insanlar da hikmete karşı kabiliyetli olarak yaratılmışlardır. Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarının içerisinde böyle insanlara da ihtiyaç vardı. Hikmetli insanlar olmasaydı, o zaman insanlar nasıl yaşayacaklarını bilemeyecekler. Peygamberlerin olmadığı bir dönemde özellikle hikmet sahipleri olmayacak olsa, o zaman insanlar kendi kendilerine nasıl yön verecekler? Her zaman peygamberin olması mümkün değil. Daha doğrusu Allah'ın böyle bir sünneti yok. Allah Azze ve Celle her vakit, her mekanda bir peygamber yaratmıyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin insanlara yol göstermekle görevlendirdiği sadece peygamberler değil. O aynı zamanda hakim olanları, hikmet verilmiş, ilim verilmiş olanlara da bu görevi vermiştir. İşte onlar dünyanın her tarafında, her zamanda ve her mekanda var olmuşlardır. İşte onun için Allah Azze ve Celle burada Lokman Aleyhisselam'dan bahseder. Onlara bir misal verir yani. Sadece peygamberler değil demek ki. Bu gerçekleri görebilenler, nasıl ki mesela bazı insanlarda bilim alanında çok daha fazla kabiliyet verilmiş olduğu gibi, mesela bilim alanında özel olarak yaratılmış olan birisi belki uçağı hissediyordu. Uçağı ilk defa bulan insan ya da daha evvel, ondan evvel düşünmüş olanlar belki uçak diye bir şeyin olabileceğini hissediyordu. Bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyordu. Nasıl olabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyordu. Belki başaramıyordu ama tahmin ediyordu, hissediyordu. Özel olarak yaratılmıştı. O konuda kabiliyetli olarak yaratılmıştı. Aynı şekilde bazı insanlar, nasıl ki fizik alanında, kimi kimya alanında, mesela şu televizyonu bulan insan hissetmedi mi acaba? Diğer insanlardan farklı bir tarafı yok mudur acaba? Normal insanlar gibi miydi acaba? Diğer insanların hissetmediğini hissediyordu. Onların anlayamadığını anlıyordu. Onlarda olmayan sabır onda vardı. O bir şeyler olabileceğini hissediyordu. O alanda adeta hikmet verilmişti kendisine. Uzağa görebiliyordu. Olabileceğini hissediyordu. İşte aynı şekilde hakikatlere karşı da bazı insanlar özel fıtratla yaratılmışlar. İşte o insanlara bakmak lazım. O insanların dedikleri doğrudur. İşte onlardan biri de hakim olan insanlardır. Nasıl ki peygamberlerin hepsi özel yaratılmışlar. O özel yaratılmış olanlar aynı gerçeğe temas etmişler. Bütün özel yaratılmış olanlar la ilahe illallah demiş, başka bir şey dememişler. Başka insanların anlayamadığını anlayabilecek şekilde yaratılmışlar. Onları dikkate almak gerekmez mi? Madem ki hepsi aynı şeyi söylüyor. On binlerce yıldan beri gönderilmiş olan yüz binlerce peygamber, 124 bin peygamber madem ki aynı gerçeğe işaret etmiş ve o peygamberlerle beraber olan belki milyonlarca hakim olan insanlar aynı noktaya işaret etmişler. O halde bunları dikkate almak icap etmez mi? Madem ki yüz binler, milyonlar aynı gerçeği söylüyor. Hem de insanların içerisindeki en zeki insanlar ve insanların içerisinde kafasının çalışmasının yanında kalbi de süper çalışan insanlar, kafayla kalbi birleştirmiş olan insanlar, eğer aynı gerçeği söylüyorlarsa onları dikkate almak icap etmez mi? İşte peygamberlere ittiba edenler, hakimlere ittiba edenler aslında ittiba edilmesi gerekenlere ittiba etmişlerdir. Dikkate alınması gerekenleri dikkate almışlardır. İşte Allah Azze ve Celle bize onlardan birisini misal vermek istiyor. Yalnızca peygamberlerde yok bu özellik demek ki. Peygamberlerde nasıl hikmet var ise, peygamber olmayan, vahiy verilmeyen, peygamber olmayan, nübüvvet verilmemiş, risalet verilmemiş olan bazı kimselerde de bu şekilde hasletler olabilir denilmek isteniyor. Dolayısıyla belki de en yakınımızda, belki de bir kardeşimizde, belki de anamızda, belki de babamızda, belki en yakın akrabalarımızın içerisinde, belki de aynı okulda, aynı sınıfta okuduğumuz bir insanda bir hikmet olabilir. Ona hikmet verilmiş olabilir. O meselelere hikmet nazarıyla bakıyor olabilir. Nasıl ki bir sınıfta birisi matematiği güzel anlarken diğeri anlayamıyorsa, aynı şekilde aynı sınıfın içerisinde kalbi daha fazla canlı olan, kalbi daha fazla hareket halinde olan, daha fazla derin meseleler anlayabilecek şekilde yaratılmış olanlar olamaz mı? Hikmet verilmiş olanlar olamaz mı? Dünya perest olmayanların içerisinden çıkar hakim olanlar. İnsan ne kadar dünya ile meşgul oluyorsa o kadar hikmetten uzak olacaktır. Dünya meşgaleleri insanı hikmetten uzaklaştırır. Ne kadar dünya, o kadar hikmetten uzaklık. O yüzden yapılması gereken şey, eğer hakimlerden olmak isteniliyorsa boş işlerden uzak durulması gerekir. Daha evvel de ifade etmiştim, Lokman Aleyhisselam'la küçüklüğü beraber geçmiş olan birisi bir gün Lokman'ın o yüksek makamda olduğunu gördüğü zaman, sen dedi beraber koyun otlattığımız çoban değil misin? Çocukken beraber olduğumuz kişi değil misin? Evet dedi, ben oyum. Peki dedi adam, seni bu seviyeye getiren nedir? Nasıl böyle hakim oldun? Hikmete ulaştın. Kur'an'ın ifade ettiği gibi وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَس۪يرًا. Her kime hikmet verilmiş ise ona hayırdan çok şey verilmiştir. Gerçekten de hikmet verilmiş olanlara hayırdan çok şey verilmiştir. Çünkü hikmetle davranacaktır. Dünyada ve ahirette çok hayırlar kendisine bu şekilde verilmiş olacaktır. İşte o zaman Lokman Aleyhisselam o eski arkadaşına dedi ki, nasıl hakim oldun, nasıl bu noktaya geldin dediğinde, doğru konuşmakla dedi. Bir, doğru konuştum, hiçbir zaman doğrunun dışında bir şey söylemedim. İkincisi, ben alakadar etmeyen şeylere karşı da sustum, onlarla ilgilenmedim. Çünkü her ne kadar alakasız olan meselelere ilgi duyarsa insan, kendisinin ilgilenmemesi gereken meselelere karşı ilgi duyarsa, o kadar hikmetten uzaklaşacaktır. Hele bir de bu dünya perestlik olacak olursa, o insanda hiçbir zaman hikmet gerçekleşmeyecektir. Lokman Aleyhisselam, bir takım rivayetlere göre bir adamın kölesiydi. Marangozluk yapıyordu. Efendisi bir gün kendisine, şu koyunu kes bakayım dedi. Koyunu kesti. Sonra efendisi kendisine, onun en temiz, en güzel yerini çıkar, iki parçasını çıkar bana getir dedi. Lokman'ı deniyor muydu acaba? Yoksa Lokman'dan en güzel yerini, koyunun en güzel, en tayyip yerini öğrenmek mi istiyordu acaba? Lokman Aleyhisselam dilini ve kalbini çıkardı, getirdi, verdi. Aradan bir zaman geçti. Efendisi tekrar bir koyun kesmesini söyledi. Yine koyunu kesti ve bu sefer efendisi kendine, en çirkin yerini, en kötü yerini, en pis yerini al getir dedi, iki parçasını. Yine dilini ve kalbini aldı götürdü. Efendisi kendisine dedi ki, en güzel yerini getir dedim, yine bunları getirdin. En kötü yerini getir dedim, gene aynı şeyleri getirdin. Lokman Aleyhisselam dedi ki, bu ikisi var ya, bu ikisi eğer güzel olacak olursa, bunlardan daha güzeli, daha lezzetlisi yoktur. Bu ikisi var ya, bunlar kötü olacak olursa, bundan daha berbatı, daha çirkini, daha murdarı yoktur. Dil ve kalp yani. O yüzden Hazreti İsa Aleyhisselam, kalbinizi Allah'a verin buyuruyordu. Kalbinizi Allah'a verin, gerisi sizin olsun. Zaten kalp düzelecek olursa, Peygamberimizin ifade ettiği gibi bütün vücut düzelir. O bozulacak olursa bütün vücut bozulur. Lokman aleyhisselam bu şekilde hikmetle konuşuyordu. Ve işte Allah azze ve celle Lokman aleyhisselamdan bize bahseder. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اِشْكُرْ لِلّٰهِ Biz Lokman'a hikmeti verdik, şükret Allah'a diye. Allah'a şükret, yani Allah'a şükretsin diye biz ona hikmeti verdik. Demek ki hikmetin verilmesi, ilmin verilmesi, uzak görüşlülüğün verilmesi, meselelerin hikmetini, illetini, sebeplerini anlayabilecek bir kabiliyetin verilmesi, asıl illetleri görebilecek şekilde teçhiz edilmek, demek ki bu Allah'a şükretmek içindir. Demek ki onu Allah yolunda kullanmak içindir. Hikmet verilmiş olanlar eğer o hikmeti Allah yolunda kullanmıyorsa, o zaman o hikmet neden kendisine verilmiş ki? Allah azze ve celle o noktaya işaret etmek istiyor. Lokman'a hikmeti verdik ama vermemizin sebebi insanlara hava atsın diye değil, şunun için bunun için diye değil, evvela kendisi Allah'a şükreden bir kul olsun diye, kendinden bilmeyecek yani, Allah'ın kendisine vermiş olduğu ilmi, uzak görüşlülüğü, sebepleri anlayabilme kabiliyetini, insanların göremediği noktaları görebilme kabiliyetini, her meselenin aslını anlayabilme kabiliyetini, insanların anlayamadığı noktaları anlayabilme kabiliyetini ona verdiysek eğer, şükretsin diye verdik. Bu şükür yalnızca ağızla olacak olan, lafla olacak olan bir şey değil. Bunun manası Allah Azze ve Celle'ye şükretmenin manası sadece elhamdülillah demek değil, çok şükür ya Rabbi demek değil. Allah'a şükretmek evvela Allah Azze ve Celle'ye itaat etmekle olur. Ona itaat etmeyen ona şükrediyor sayılamaz. Onun emirlerini yerine getirmeyen ona şükrediyor sayılamaz. Onun haram dediği şeylerden kaçınmayan ona şükrediyor sayılamaz. O bir şeyin sebebini açıklamasa bile yine de ona itaat etmeyen, teslim olmayan, Rabbim böyle diyorsa mesele bitmiştir diyemeyen adam ona şükretmiş sayılamaz. Kendisine verilmiş olan nimetleri kendinden bilen, ben çalıştım, ben kazandım diyen adam ona şükretmiş olamaz. Demek ki hakim olanlarda ilk sıfat bu olması lazım gelir. Demek ki hakimlerde olması gereken ilk şey şükür makamında olmaları gerekir. Çünkü kendilerine büyük bir nimet verilmiştir. Hikmet gibi bir büyük nimet. Bu nimete karşı şükretmeleri gerekir. Şükretmezlerse o zaman o nimet ellerinden geri alınır. Nimete şükür lazım. Şükredilmeyecek olursa geri alınır. İşte o yüzden öncelikle bununla başlanıyor. Ona hikmeti verdik ta ki Allah'a şükretsin diye. Hem şükretsin diye ona hikmeti verdik, hem de şükrün gereğinin, hikmetin gereğinin de şükür olduğunu anlatmış oluyor Kur'an. Allah Azze ve Celle Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın da şükreden kullardan olduğunu aynı zamanda bize ifade etmiş oluyor. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kim şükrederse kendi lehine, kim şükrederse kendi iyiliğine, kendine iyilik etmiş olur. Ama bütün hikmet verilenler, bütün ilim verilmiş olanlar, bütün özel kabiliyetlerle donatılmış olanlar şükrederler mi acaba? Yeryüzünde Allah'ın hikmet verdikleri, acaba ilim verdikleri, uzak görüşlülük kabiliyetinin verilmiş olduğu kimseler, acaba bütün hakimler şükrediyorlar mı? Hayır. O yüzden Kur'an buyurur ki, her kim ve men yeşkur fe innema yeşkuru li nefsi, kim şükrediyorsa kendi lehine, kendine şükretmiş olur. Kendi menfaatine, kendi iyiliğine şükretmiş olurken hepsi de şükretmezler. Ve men kefer, kim de nankörlük edecek olursa, kafirlik edecek olursa, verilen bu önemli nimete karşı nankörlük eder de kendinden bilirse, ben çalıştım, ben yaptım, ben ettim dersem,
O halde fe innallaha ganiyyun hamid. Allah Azze ve Celle'nin böylelerinin şükrüne ihtiyacı yoktur. Allah ganidir. Hiç kimseye ihtiyacı olmayan bir zengindir. Hiç kimsenin şükrüne muhtaç değildir, hem de hamiddir. Hem hamiddir hem mahmuddur. Hem kendi kendini över hem de başkaları tarafından da övülür. Eğer onların içerisinden birisi Allah'ı övmeyecek olursa kendi kaybeder. Göklerde ve yerde her ne varsa Allah'a tesbih ediyorken, يُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, göklerde yerde ne varsa hepsi tesbih ediyorken, birisi tesbih etmeyecek olsa o zaman kendisi kaybedecek. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ganidir. Şükreden hakikatte Allah'a bir şey kazandırmış olmuyor. Biz Rabbimize şükrettiğimiz zaman hem dilimizle hem de amellerimizle Rabbimizin davası uğrunda mücadele etmek ona şükrün bir gereğidir. Allah'a şükretmek isteyenler sadece hamd etmekle kurtulacaklarını zannetmesinler. Rablerinin yolunda mücadele etmedikçe, Rablerini anlatmadıkça bulundukları bütün mekanlarda Allah için mücadele etmedikçe ona şükretmiş sayılamazlar. İsterse günde 1000 defa, 5000 defa elhamdülillah desinler. Neden günde 5000 defa subhanallahi ve bihamdihi demeyi öğretenler, la ilahe illallah demeyi öğretenler, Allahümme salli ala Muhammed demeyi öğretenler, neden Allah'a şükrün, Allah'a tesbih etmenin, aynı zamanda Allah'ı anlatmak, Allah'ın davasını anlatmak ve Allah yolunda mücadele etmek olduğunu neden öğretmezler? Neden işin kolayına kaçarlar? Neden sadece sözlü tesbihatı öğretirler? Neden yalnızca sözlü şükrü öğretirler? Neden fiili olanları öğretmezler? Allah'ı anlatmayanlar ona şükretmiş olamaz. Allah seni insan olarak yarattı. Hayvan olarak da yaratabilirdi bizi. Bir sümüklü böcek olarak da yaratabilirdi bizi. Bir sinek olarak da, bir yılan olarak da yaratabilirdi bizi. Bir ağaçta bir yaprak da olabilirdik. Basılan geçen bir toprak da olabilirdik. Biz kafir bir ana babanın çocuğu da olabilirdik. Bize Allah iman nasip etmemiş de olabilirdi. Bütün bunlardan dolayı şükretmek gerekmez mi? Bütün bunlar Allah'a şükrü gerekli kılmıyor mu? Bizi insan yarattığı için, bize Müslüman olmayı nasip ettiği için, bize nimetler verdiği için, bize sonunda cennetini vaat ettiği için, bize kendini tanıttığı için, bize kıyamet gününde cemalini göstereceği için, bütün bunlar hepsi ona şükrü gerektirmiyor mu? Ama şükür yalnızca lafla olacak değil. Şükrün gerçek şükür olabilmesi aynı zamanda fiili şükür olmasıyla mümkün. Allah'ı anlatmayan Allah taraftarı olmuş olamaz. Seven sevdiğinden bahseder. Bahsetmiyorsa sevmiyordur. Aşık maşukunu düşünmüyorsa, ondan bahsetmiyorsa, bulunduğu her mekanda onu hatırlamıyor ve hatırlatmıyorsa, nereye bakarsa baksın onu görmüyorsa ona aşık denmez. İşte aynen öyle. Allah Azze ve Celle'yi sürekli olarak hatırlamayan ve hatırlatmayanlar, sürekli olarak Rablerinden bahsetmeyenler, her neye bakarsa baksın onu görmeyenler şükretmiş olamazlar. O yüzden bir kısmı hakim makamına gelmiş olsa bile, ilim sahibi olmuş olsa bile, Allah'ın özel olarak yarattığı, özel kabiliyetlerle donattığı bir insan olsa bile yine de o nimetlere küfranda bulunabilir, nankörlük edebilir. İşte Allah Azze ve Celle her hakimin şakirinden olmadığını bize anlatmış oluyor. Demek ki her hakim şakirinden olamıyor. Demek her hikmetli olan Allah'a şükretmiyor, kendinden biliyor. İşte onun için Allah Azze ve Celle ikisini de bize ortaya koyuyor. Paralel anlatıyor. Her ikisini de ortaya koyuyor. Yalnız cenneti anlatmaz. Yalnız cehennemi de anlatmaz. Hem cenneti hem cehennemi anlattığı gibi. Burada da Allah Azze ve Celle şakirinden olanı da anlatıyor. Şükreden hakimleri, ilim sahiplerini de anlatıyor. Nankörlük yapan ilim sahiplerini de anlatıyor. Ve sonra Allah Azze ve Celle ve iz kâle Lukman libnihi ve huve ya'izuhu ya buney la tuşrik billah. Lokman oğluna diyordu ki, demişti ki, ona öğüt veriyor, nasihat ediyor, vaaz ediyordu. Vaaz, Ragıp'ın kanaatine göre korkutmaya yakın bir şeydir. Demek ki vaazda korkutmanın da olması icap eder. Fakat İmam Halil'den gelen bir görüşe göre ise vaazda asıl olan korkutma değil, kalpleri inceltecek, kalplere tesir edecek etkili sözler söylemektir. Biz vaaz-ı nasihat deriz. Vaaz ile nasihatı aynı manada kullanırız. Aralarında nüans farkları var. Nasihatta tehdit, korkutma olmayabilir. Sadece bir gerçeği söyleme söz konusu olabilir. Fakat vaazda ise korkutma, korkutmaya yakın bir durum da söz konusu. İşte Lokman aleyhisselam oğluna vaaz veriyordu. Oğluna vaaz veriyor ve diyordu ki, oğlum ya buney la tuşrik billah. Allah'a şirk koşma evladım. Allah'a şirk koşma. Allah'a şirk koşacak olursan o zaman zalimlerden olmuş olursun. La tuşrik billah inne şirke la zulmun azim. Çünkü şirk, muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür buyuruyordu. Neden şirke büyük zulüm denir? Zulüm neye denir? Bir şeyi mevkiinin dışında başka bir yere koymak, Ahmet'in hakkını Mehmet'e vermek, Ahmet'in hakkına el koymak, buna zulüm denir. Belki de o zaman içerisinde Mehmet'e ait de olabilecek bir şeydir. Ama Allah'ın hakkı olan bir şeyi insanların hakkı olması hiç mümkün değil. Ahmet'in hakkı olan şeyi bugün eğer Mehmet'e verecek olursan zulmetmiş olursun Ahmet'e. Fakat belki de ileride gerçekten de Mehmet'in de olabilecekti o şey. Ama bugünden verdiğin için zulmetmiş oluyorsun. Ahmet'in hakkıydı çünkü o. Bugün onun hakkıydı, onun olmalıydı. Yarın Mehmet'in hakkı olacak olan bir şey olsa bile bugün onu Ahmet'e vermeliydin. Fakat şirke gelince hiçbir zaman kulların ilah olma hakkı olmayacak. Hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Dolayısıyla bir yaratılmış olan şeyi Allah'a ortak koşmak, Allah'ın hakkını bir yaratılmışa vermek nasıl söz konusu olabilir? Belki Ahmet'in hakkı zamanla Mehmet'e geçebilirdi. Fakat Allah'ın hakkı hiçbir zaman mahlukata geçmez. Dolayısıyla bu işte ondan dolayı en büyük zulümdür. Zulm-i azim diye ifade olunuyor. Biz zulüm dendiği zaman bir insanın bir insana yaptığı zulmü hatırlıyoruz. Kur'an'a göre ise en büyük zulüm şirktir, Allah'ın hakkını almaktır. Allah'a bütün kudretine, bütün sıfatlarına rağmen Allah'ın sıfatını bir insana vermek, bir mahluka vermek sonsuz bir zulümdür. İşte ondan dolayıdır ki sonsuz zulüm, sonsuz azabı gerektirmiş ve onun için cehennem de ebedi olmuştur. Cehennemin ebedi olmasının sebebi de bu. Çünkü şirk büyük bir zulüm ve aynı zamanda sonsuz bir zulüm. Çünkü sonsuz sıfatını, Allah'ın sıfatları sonsuzdur ve sıfatları da sonsuzdur. Hem sıfatı sonsuza kadar geçerli, ezelden ebede kadar geçerli, hem de sıfatları da sonsuz, onda olmayan sıfat yok. Lehul esmaul husnadır. Dolayısıyla madem ki durum bu, o halde Allah Azze ve Celle'ye bir varlığı ortak koşmak, bir varlığı Allah'ın makamına çıkartmak sonsuz bir zulüm. Allah'ı insan makamına indirmek de öyle. O da sonsuz bir zulümdür. Şirk her halükarda sonsuz bir zulümdür. İster Allah'ı insan makamına indir, ister insanı Allah makamına çıkart. Sonuç itibarıyla bu sonsuz bir cinayettir. Ve sonsuz cinayetin de hükmü sonsuz bir azap olmalıdır. İşte ondan ötürü şirke zulmü azim diye ifade ediyor Lokman aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim başka yerlerde de şirkin zulmü azim olduğunu ifade eder. Neden insanlar kendilerine veya kendi ırklarına karşı yapılan zulümleri zulüm olarak görüyorlar da neden Allah'ın hakkı gasp edildiği zaman onu zulüm olarak görmüyorlar? Neden Kürtlerin hakları verilmediği zaman bunu zulüm olarak görüyorlar da neden Arapların hakkı verilmediği zaman onu zulüm olarak görüyorlar da neden Ahmet kendi hakkı verilmediği zaman zulüm olduğunu söylüyor da neden işçiler kendi hakları verilmediği zaman bunun zulüm olduğunu söylüyor, sokaklara dökülüyorlar da neden Allah'ın hakkı verilmediği zaman kimsenin sesi çıkmıyor? Neden Allah'ın hakkından kimse bahsetmiyor? Allah Azze ve Celle'nin hakkı değil mi? Yeryüzü onunsa onun dediğinin olması onun hakkı değil mi? Her şeyi yaratan o olduğuna göre, her şeyin rızkını veren o olduğuna göre, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan o olduğuna göre ve ondan başka da onun gibisi olmadığına göre, o halde her şey onun dediği gibi olmalı değil mi? Onun dediği gibi bir dünya meydana getirilmeli değil mi? Dolayısıyla eğer böyle olmuyorsa, insanların dediği oluyor da Allah'ın dediği olmuyorsa, o zaman bu Allah'ın hakkını gasp etmek ve ona zulmetmek sayılmaz mı? Neden kendi haklarından bahsedenler, neden Allah'ın hakkından bahsetmezler? Bu da büyük bir zulümdür. Elbette ki insanların hakları da haktır. Elbette ki onlardan da bahsedilmesi hakkın gereğidir. Elbette ki herkesin hakkının verilmesi gerekir. Ama hepsinden büyük olan Allah'ın hakkı, neden kimse onu gündeme getirmez? La ilahe illallah Allah'ın hakkını ifade eden bir cümledir. Allah'tan başka ilah yok demek, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı demek, bu Allah'ın hakkıdır demek ve bu Allah'ın hakkını gasp etmeye kalkışmayın demek. Bundan bahsetmeyenler de zulmetmiş olurlar. En büyük haktan bahsetmeyenler, kendi küçücük hakkından bahseden, Allah'ın hakkından bahsetmeyenler, nasıl olur da hak taraftarı olduklarını söyleyebilir, iddia edebilirler? Lokman aleyhisselam oğluna öğüt verirken ilk söylediği şey bu. Ya buney, ey oğulcağızım, bir baba çocuğuna yanlış öğüt vermek ister mi? Burada Allah Azze ve Celle buna işaret etmek istiyor. Dikkatimizi buna çekiyor. Bir insan bir başka insana icabında yanlış öğütler verebilir. Ama bir baba çocuğuna yanlış öğüt verir mi? Burada denilmek isteniliyor ki ey Araplar, sizin bildiğiniz Sayfe-i Lokman deyip de sözlerin okuduğunuz işte o Lokman böyle söylüyordu, sizin gibi şirke davet etmedi evladını. Bir baba çocuğuna yanlış öğüt verir mi? İşte sizin bildiğiniz hakim olarak tanıdığınız Lokman, nasıl ki tanıdığınız ve sizin atanız olan İbrahim, İsmail, nasıl ki onlar da aynı şeyi söylemişti, İşte Lokman da aynı şeyi söylüyor. La tuşrik diyor. O da aynı şeyi söylüyor. Şirk koşma Rabbine evladım diyor. Bir baba çocuğuna yanlış şey söyler mi? onu yanlış yöne sevk eder mi? Ve bir babanın çocuğuna evvela neyi öğretmesi gerektiğini işaret ediyor. Bütün peygamberler öncelikle şirk üzerinde durdular. Ateizm üzerinde durup da şirk üzerinde durmayanlar bilsinler ki gerçekleri konuşmuş olmuyorlar. Ateizm üzerinde durdukları kadar şirk üzerinde durmayanlar gerçekleri konuşmaya korkan kimselerdir. Kur'an ateizm üzerinde durmaktan çok şirk üzerinde durur. Çünkü insanların büyük bir çoğunluğu ateist değildirler. Olmamışlardır ve olmayacaklardır. Çünkü herkesin aklı var. Şu mükemmel kainatın mutlaka bir yaratıcısı olduğunu herkes anlayabiliyor ve kabul ediyor. Ama o Allah'a ortak koşanlar o kadar çoktur ki Kur'an'ın ifadesine göre Allah'a şirk koşmadan inananlar ne kadar da azdır. Dolayısıyla Kur'an ateizm üzerinde durmaktan çok şirk üzerinde durur. Onun için müminler şirkin üzerinde durmalı. Ateizm üzerinde durmak, şu kainatı Allah'ın yarattığını anlatmak, bütün insanların bildiği bir gerçeği söylemek olacaktır. İnsanların bilmediği, unuttuğu, unutturulduğu gerçeği, tevhidi söylemek zorundayız. Şirke vurmak zorundayız. Şirke vurduğumuz zaman ateizme de vurmuş oluyoruz. Biz la ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'tan başka bir ilahın, bir otoritenin olmadığını, Allah'ın dediğinin olması gerektiğini söylediğimiz zaman zaten ateizmi de parçalamış oluyoruz. Zaten Allah'ın varlığını söylemiş oluyoruz. Ama sadece Allah'ın varlığını söyleyenler, şirk üzerinde durmayanlar, onlar Allah'ın varlığını söylemekle şirke vurmuş olmuyorlar. Ateizme vurmakla şirke vurmuş olmuyorlar. Peygamberler ve hakimler şirkle mücadele etmişlerdir. Dolayısıyla İslami hareketin, İslami hizmetin üzerinde durması gereken şirkle mücadeledir. İşte o yüzden Lokman Aleyhisselam'da da aynı şeyi görüyoruz. Bir baba çocuğuna evvela neyi öğretmeli? Subhaneke'yi öğretenler, Fatiha'yı öğretenler, ezberletenler, kupkuru bir ezber yaptıranlar, İslam'ın şartını kupkuru bir şekilde öğretenler, imanın şartlarını anlatmadan, kafasına kalbine yerleştirmeden kuru kuruya ezberletenler, bu şekilde babalık görevlerini yaptıklarını zannetmesinler. Rablerini sevdirmeden, onlara muhabbetullahı kalplerine yerleştirmeden, onları şirke karşı mücadele edecek bir insan yapmadan Subhaneke'yi ezberletmekle görevini yapmış olmamaktadırlar. Çocuklarınıza neyi öğretmelisiniz? Çocuklarımıza evvela neyi öğreteceğiz? İşte Lokman Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Evvela bunu söyledim. La tuşrik billah evladım dedi. Allah'a şirk koşma. İlk bilmen gereken bu. Çünkü şirk koşacak olursan, öyle ölecek olursan ebediyen cehennemlik olursun. Ve bir insan kanser, aynı zamanda da nezle olsa, doktor onun nezlesiyle mi uğraşmalı, kanseriyle mi uğraşmalı? İşte aynen öyle. İnsanlar şirk içerisindeyken, onlara çok daha tafsilata dair meseleleri anlatanlar, şirk üzerinde durmayanlar, asıl meseleyi öğretmeyenler, onlar görevlerini yapmış olmamaktadırlar. La tuşrik billem, inne şirke la zulmun azim. Şirk koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür evladım dedi. Çünkü Allah olmayanı Allah makamına çıkartmış oluyorsun. Hazreti İsa'ya Tanrı'dır, Tanrı'nın oğludur dediğin zaman onu Tanrı makamına çıkartmış, Allah'ı da insan makamına indirmiş olursun. Bir insanın dediğini yapıp da Allah'ın dediğini yapmadığın zaman, insanlara itaat edip de Allah'a itaat etmediğin zaman, O zaman da o insanları Allah'ın makamına çıkartmış olursun. Halbuki Allah gibi bilen var mı? Allah gibi yetki sahibi olan var mı? Allah gibi hak sahibi olan var mı? Allah gibi gaybı bilen var mı? Koyduğu kanunların ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını Allah gibi bilen var mı? O halde Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Bunun dışındakiler insanlara zulümdür. İdeolojiler insanlara zulümdür. İnne şirke la zulmun azimin bir manası da bu. Şirk büyük bir zulüm. Yani ideolojiler meydana getirmek, Allah'ın gönderdiği kitaba misilleme olarak Allah'ın dediklerinin tersine başka bir izim ortaya koymak, bir ideoloji ortaya koymak tüm insanlara ve insanlığa zulümdür. Bu ideolojiler işte bugünkü dünyayı bu hale getirdiler. Bugün dünyada eğer huzur diye bir şey kalmadıysam, bu işte şirkin sonucu değil de nedir? Allah'tan almayıp kriterleri insanlardan almanın sonucu değil midir? Ve bunun sonucunda insanlar insanlıktan çıkıştı. Emniyet tedbirleri her gün arttırıldığı halde olaylar daha da fazla artıyor. İnsan insanlıktan çıkışıyor. Vahşi hayvanların yapamayacağını yapar hale getiriliyor. Kadın kadınlıktan çıktı. Erkek erkeklikten çıktı. Akrabalık diye bir şey kalmadı. İnsanlar kendi ana babasını, kardeşlerini öldürür hale geldi. Millet birbirini öldürüyor. Huzur diye bir şey kalmadı. İnsanlar, insanların dostları kalmadı. Dostları köpekleri oldu. Bu bir zulüm değil midir? Bu ideolojiler insanlara zulmetmedi mi? Birbirlerine düşürmedi mi? Kötü bir dünya meydana getirmedi mi? Bu zulüm değil midir? İnne şirke la zulmun azim, gerçek değil midir? Ve vassayna l'insane bi valideyh. Allah Azze ve Celle Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna bu ilk öğüdünü söyledikten sonra araya bir başka mesele koyar. Sonra yine Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerine devam edecektir. Fakat birinci öğüdünle, öğüdü ile diğer öğütleri arasına Allah Azze ve Celle ana babaya iyilikten bahsetme konusunu girdirir ki, çünkü Lokman Aleyhisselam'ın bunları kendi oğluna söylemesi, oğlum anana babana iyilik yap demesi yanlış da anlaşılabilirdim. O yüzden o meseleyi Allah Azze ve Celle kendi ifadesiyle beyan ediyor. Bunu Lokman Aleyhisselam'ın diliyle de söyleyebilirdim. Fakat burayı Allah Azze ve Celle kendi lisanıyla ifade etmek istiyor. Çünkü Lokman Aleyhisselam'ın oğluna anana babana iyilik yap demesi kendi için söylüyor gibi anlaşılabilirdi. Onun için Allah Azze ve Celle biz diye ifade ederek ifade ediyor. وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Biz insana ana babasına iyilik etmesini vasiyet ettik. Ana babasına iyi davranmasını vasiyet ettik. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Anası onu zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Sıkıntı üzerine sıkıntıyla taşıdı. Çocuğu hem karnında taşıdı, hem sonra kucağında taşıdı. Hem o çocuk zayıf, aciz bir varlık olduğu için zorlukla onu taşıdı. Zayıf, aciz bir varlığı taşımak da zordur. Onu korumak da zordur. Hem o manaya gelir, hem de zorluk üzerine zorlukla taşıdı ayeti şu manaya da gelir. Yani onu büyütünceye kadar çok zahmetler çekti. Çok sıkıntılar çekti anası. Allah Azze ve Celle özellikle ana hakkı üzerinde durmak istiyor. Bir adam peygamberimize gelmiş ve ya Resulallah demiştim. İnsanlar içerisinde en fazla iyilik yapmama layık olan kimse kimdir? En fazla kime iyilik edeyim ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki anana, sonra kime ya Resulallah? Buyurdu ki yine annene, sonra kime ya Resulallah? Yine annene dedi Peygamberimiz. Sonra kime ya Resulallah? Babana dedi Peygamberimiz. Evet, babanın hakkı da büyüktür. Ama anne hakkı üzerinde Kur'an ve sünnet daha fazla durur. Çünkü anneler daha latiftirler, daha incedirler, daha çok şefkate muhtaçtırlar, daha çabuk kalpleri kırılır. Babaların hoş gördüğünü anneler hoş görmeyebilir. Her şeyden alınabilirler anneler. Allah Azza ve Celle onları daha ince, daha kibar yaratmıştır. Onun için Allah özellikle anne hakkı üzerinde durur. Aynı zamanda anne bizi karnında taşıdı. Bir sürü sancılar ve sıkıntılar çekti. Doğum sancısı da üstüne cabası oldu. Sonra doğurduktan sonra da yine yıllarca baktı. Önümüze yemeğimizi koydu. Her şeyimizi yaptı. Hiçbir şey yapacak takatimiz yoktu. Yemek bile yiyemiyorduk. Elimizi kaldıracak gücümüz yoktu. Ancak ağlayabiliyorduk. Her ağladığımızda koşarak geliyordu anamız. Her ağladığımızda bizi emziriyordu. Her ağladığımızda üstümüzü başımızı değiştiriyordu. Üstümüzü başımızı pis ediyorduk. Etrafı pis ediyorduk. Analarımız temizliyordu. Vehn ala vehn. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Acziyet üzerine acziyet. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Zorluk üstüne zorluk. Allah Azze ve Celle ananın hakkına temas eder. Anasına bakmayan bir toplum medeni olabilir mi? Ana baba hakkı bilmeyen bir toplum uzaya gitse ne ifade eder? Köpekten başka dostu kalmamış olan bir toplum uzaya gitse ne olur? Anasını huzur evine gönderen bir topluma lanet olsun. Anasının babasını sokağa atan bir toplum, böyle evlatlara lanet olsun. İslam toplumunda huzur evi diye bir şey yoktu. Bizim medeniyetimizin ürünü değil bu huzursuzluk evleri. Huzursuzluk evlerinin adını huzur evi koymakla oradaki insanlara huzur vereceğinizi mi zannediyorsunuz? O huzur evindekilerinin birçoğunun çocuğu var. Kızı var, oğlu var. Hiçbirisi yanında istemiyor. Onlarda huzur olabilir mi? Siz huzur evinde onların önüne her gün kebap koysanız ne ifade eder? Allah Azze ve Celle medeniyet kurmak istiyor bu ayetleriyle. Medeniyetin ilk şartını söylüyor. Şirke düşmeyeceksiniz. Medeniyetin ilk şartı. Şirke düşecek olursanız, Allah'ın hakkını bilmezseniz, büyük bir zulüm yapmış olursunuz ve o büyük zulmün sonucunda ananızın babanızın hakkını da bilemezsiniz. Çünkü Allah'ın hakkını bilmeyen bir toplum, Allah'ın hakkını gasp eden bir toplum, anasının babasının hakkını gasp etmez mi? Şirk içinde olan toplumların geleceği noktaya işaret buyuruluyor. Demek ki bir toplumda şirk varsa, demek bir toplumda Allah'ın istediği nizam mevcut değilse, başka ideolojilere göre bir nizam meydana getirildiyse, o nizamda ana baba hakkı da gözetilmeyecek ve üstümüzde en fazla hakkı olan insanlara bile zulüm yapılacaktır. Çünkü anadan da babadan da daha fazla hakkı olan Allah'tır. Allah'ın hakkını bilmeyen, şirke düşen müşrikler nasıl olur da Allah'ın hakkını bilmeyenler nasıl olur da anasının babasının hakkını bilebilirler? İşte Kur'an ona işaret buyuruyor aslında. Ayetler arasında öyle bir bağlantı var. Şirkin sonucunda geleceğiniz nokta anayı babayı da terk etmek. Allah'ın hakkını terk eden anasının hakkını da unutacaktır. Ve fisaluhu fi ameyn. Ve anasından ayrılması da 2 senedir. Yani çocuğun anasını emmesi. Bir başka ayette Kur'an öyle ifade eder. Anneler çocuklarını tam 2 sene emzirirler buyurur. Tam 2 sene. Emzirme müddetini Allah bize bildirir. Tam 2 sene emzirmelidir kadın çocuğunu. Bir sebep yok ise, hamile kalmış olması gibi, sütünün çocuğa zarar veriyor olması gibi, ya da başka bir hastalığı varsa, buna benzer bir mazereti yoksa 2 sene emzirmesi icap eder. İşte bu ayette de ona işaret buyuruluyor. Çocuğun anasından faslı, çocuğun anasından ayrılması ameyindir buyuruluyor. 2 sene. Demek ki çocuğu anası 2 sene emzirecek. 2 sene içerisinde bir kadın bir çocuğu emzirdiği zaman o çocuk kendisinin çocuğu gibi görülecek demek aynı zamanda. O yüzden cumhur ulemaya göre, hem Hanefilerde İmameyn'e göre, yani İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e göre, İmam Şafii'ye ve İmam Ahmet'e göre 2 sene. İmam-ı Azam'dan gelen bir rivayet 2,5 sene olduğunu kabul eder İmam-ı Azam. 2,5 sene içerisinde bir kadın bir çocuğu emzirecek olursa o çocuk kendisinin süt çocuğu olur der. Çünkü Kur'an-ı Kerim başka bir ayette annenin çocuğundan ayrılmasının 30 ay olduğunu ifade eder. Onu taşıması, hamli ve ondan ayrılması 30 aydır der. Buna göre 2,5 sene eder. Dolayısıyla İmam-ı Azam 2,5 sene içerisinde ihtiyatlı olalım diyor yani. İhtiyata başvuruyor. 2,5 sene bu ayete göre, 2,5 sene içerisinde bir kadın bir çocuğu emzirecek olursa o onun süt evladı olacaktır İmam-ı Azam'a göre. Eğer çocuğun gıdasının ekseriyeti o süt ise, ama cumhura göre ise 2 sene içerisinde emzirdiği zaman kendisinin süt çocuğu olur. Çünkü Kur'an burada da ifade olunduğu üzere ve fisaluhu fi ameyn buyuruyor. Çocuğun anadan ayrılması yani emmeyi terk etmesi 2 senedir buyuruyor. Dolayısıyla 2 sene içerisinde bir kadından emen bir çocuk onun süt evladı olacaktır. Onun çocuğu gibi olacak ve onun mahremi olacaktır. Artık onunla evlenmesi de haram olacak. O kadının kızlarıyla evlenmesi haram olacak. O emdiği kadının annesiyle evlenmesi, annesinin annesiyle, onun da annesiyle yukarıya doğru ve aşağıya doğru. Ne kadar yakın akrabası varsa onlarla evlenmesi haram olacaktır. İşte Allah Azze ve Celle burada çocuğun emme süresini ifade etmiş oluyor. Annesi onu yani 2 sene emzirdi. Vehn ala vehn. Sıkıntı üzerine sıkıntı. Çocuğunu emzirebilmek için de kadın az sıkıntı çekmiyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle annelerin hakkına temas ediyor. Biz bu şekilde insana vasiyette bulunduk. Ve vassaynel insane bivalideyhi. İnsana ana babasına iyilik etmesini vasiyet ettik dedikten sonra enişkur li veli valideyk, yani bana şükret ve ana babana da şükret diye biz insana vasiyette bulunduk. Kur'an daima Allah'ın hakkını zikrettikten sonra ana babanın hakkını zikreder. Allah Azze ve Celle daima böyle bu şekilde hitap ediyor. Nerede Allah'ın hakkından bahsetmiş isem birçok yerde ana babanın da hakkından bahseder. Dolayısıyla ana babanın hakkının Allah'ın hakkından hemen sonra gelen en büyük hak olduğunu ifade etmiş olur. Demek ki Allah'tan sonra üzerimizdeki en büyük hak ana babamızın hakkıdır. Onun için Allah Azze ve Celle onlarla bu dünyada da iyi geçin buyurur. İleyyel masir buyurarak dönüşün bana, bana döneceksin. Dolayısıyla bunu unutma. Evet, ana babana iyilik edeceksin. Fakat ana babana, anamıza babamıza iyilik edeceğiz derken, onlara itaat edeceğiz derken Allah'ın hakkını unutmak olacak şey midir? Çünkü sonuçta dönüş Allah'a olacak madem. Dönüş ana babaya olmayacak. Kıyamet gününde ana babamızın kriterlerine göre mahkeme edilmeyeceğiz. Ana babamız orada bizi mahkeme etmeyecek. Madem ki dönüş anaya babaya değil Allah'adır. O halde öncelik olarak Allah dikkate alınacak. Allah Azze ve Celle bir şey dedi ise ana baba ne derse desin. Akan sular durmalı. Allah bir şey emretti ise artık ana baba ne derse desin. Allah başını örteceksin ey kulum dediyse kadınlara, kızlara. Ana baba örtmeyeceksin dese de onlara itaat edilemeyecektir. Çünkü onların hakkı Allah'ın hakkından daha büyük değildir. Çünkü dönüş Allah'adır. Çünkü mahkeme-i kübrada Maliki yevmiddin olan O'dur. Din gününün sahibi olan O. Din gününde, hesap gününde Malik olan, Melik olan O'dur. Orada sahip olacak olan, mahkemenin sahibi, mahkemenin hakimi olacak olan O'dur madem. O halde dönüş ona olduğuna göre ana babanın hakkını unutmadan, ama onlar Allah'a isyana davet ediyorlarsa onlara itaat etmemek, Allah'ın hakkını hesaba katmak. وَاِنْ جَاهَدَيْكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Seninle tartışacak olurlarsa, sana karşı mücahede edecek olurlarsa, seni doğru yoldan saptırmak isterlerse, sana karşı mücadele eder, mücahede ederlerse, tartışırlarsa, seni zorlayacak olurlarsa, seni doğru yoldan saptırmak isterlerse, en tuşrike bi, bana şirk koşman için, bana şirk koşmanı sağlamak için, kendileri gibi müşrik olman için, seni zorlayacak olurlarsa, me leyse leke bihi ilm, hiçbir şey bilmediğin bir varlığı bana ortak koşmanı isterlerse, körü körüne onu ilah olarak görmeni isterlerse senden, fela tuti'hume, onlara itaat etmem. Ve sahibhume fiddunya ma'rufe, onlara itaat etme ama din mevzuunda onlara itaat edemezsin. Fakat dünya hayatında, dünyaya dair meselelerde onlara güzel muamele etmeye devam et. Senden bir şey isterlerse onların isteklerini yerine getirmeye çalış. Yemek derse yemek ver, su derse su ver, kaldır derse kaldır, yatır derse yatır, gezdir derse gezdir. Fakat sana Allah'a ortak koş diyecek olursam, yahut namaz kılma, şu farzı yerine getirme, yahut şu haramı yap diyecek olursa, işte o zaman onlara itaat etme. Çünkü Allah'ın hakkı onların hakkından daha büyüktür. Sonuçta seni yaratan anan da değil babandan. Sadece ve sadece onlar birer sebep. Ama onların da üzerimizde hakkı olduğu için Allah Azze ve Celle öncelikle onlara iyi muamele yapılmasını ifade ettikten sonra, ama onlar da cahillik yapıyorlar da seni yanlış istikamete sevk ediyorlarsa artık onlara itaat etmemelisin. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bu ayet benim hakkımda gelmişti diyor. Onun gibiler hakkında yani. Bugün için de geçerli elbette. Ayet hususi bir sebep üzerine gelebilir. Ayetin sebebi nuzulü hususi bir olay olabilir. Bir kişiyle alakalı gelmiş olabilir. Ama hüküm umumidir. Bu usulde kabul edilmiş bir kaidedir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki, ben Müslüman olduğum zaman ilk Müslümanlardan Sa'd bin Ebi Vakkas, ehli cennetten olan Sa'd bin Ebi Vakkas, ben Müslüman olduğum zaman anam bana küstü. Dedi ki, oğlum nedir bu uydurduğunuz şey? Atalarımızın dinini bırakıp da bunu nereden buldunuz, nereden uydurdunuz dedim. Sen bu dini bırakmayacak olursan hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim dedim. Ve bu şekilde aç ve susuz ölüp gideceğim bu dünyadan dedi. Ve herkesin sana ana katili demesini sağlayacağım dedi. Herkes seni ana katili olarak ansın, ister misin dedi. Ben kendisine dedim ki annem, böyle bir şey yapmaya kalkışma. Ben senin için dinimi değiştiremem. Ben cehenneme giremem. Müşrik olarak ölemem. Annem oruç gibi, hani şimdilerde söylenen ölüm orucu deniyor ya. O şekilde ölüm orucuna başladım. Buna oruç denmez de her neyse. İntihar orucu diyelim buna. Ya da intihar girişimi diyelim buna. Aç kaldı o gün. Hiç yemek yemedi. Takattan düştü. Su içmedi. Takattan daha çok düştü. Ve benim kendisini görmemi istiyordu. Ertesi gün aynı şekilde yapmaya devam ettim. Yine hiçbir şey yemedi. İyice takattan düştü. Konuşacak hali mecali kalmadı. Yemiyor ve içmiyordu. Onun bu halini görünce ona dedim ki anne, vallahi dedim, senin 100 tane canın olsa hepsini de teker teker versen ben bu davadan dönmem. 100 tane canın olsa her birini teker teker versen, gözümün önünde açlıktan ölsen bile ben dinimi değiştirecek değilim anne dedim. Benim bu kararlılığımı görünce o zaman yemeye başladı der. Baktı ki oğlu dönmeyecek. İşte o zaman kadın yemek yemeye başladı. Saad'ın kararlılığı kadının meseleyi anlamasını da sağladı. Bu çocuğun dönmeyeceğini anladı. 100 tane canın olsa bile, peygamber talebesi bu. İşte Hazreti Muhammed'in talebesi böyle konuşur. O da öyle dememiş miydi amcasına? Ey amca, sağ elime güneşi, sol elime ayı versen ya da verseler ben yine de bu davadan dönmem, ya öleceğim ya da bu dava galip gelecek. Hazreti Muhammed'in talebesi işte, o da onun gibi konuşuyor. 100 tane canın olsa bugün anamın hatırı için şunu yapmam gerekir diyenler, Allah'ın hatırını düşünmeyenler, anama zaman ayırmam lazım, babama zaman ayırmam lazım, çocuklarıma, eşime, karıma zaman ayırmam lazım diyenler, Allah'ın davasına yardım etmeyip tembellik gösterip dava yerlerde sürünürken kendi karısını, kendi çocuğunu düşünüp Allah'ın davasını düşünmeyenler Sa'd bin Ebi Vakkas'ların talebesi olamamışlardır. Allah Resulü'nün talebesi olamamışlardır. Allah Resulü'nün ümmetinden ne kadar sayılacaklar, o da şüphelidir. Karıma, çocuklarıma zaman ayıracağım diyenler, Irak'ta 1,5 milyon Müslüman şehit edilirken, bir o kadarı sakat bırakılırken, bir o kadarının namusu kirletilirken, Filistin'de, Çeçenistan'da, şurada burada böyle olurken, buradaki neslimizin imanı yok edilirken, ben rahat etmek istiyorum diyenler, bir çocuğa iki kelime bir şey anlatmaya üşenenler, al sana 5 tane 10 tane çocuk, al sana ortaokul talebesi, al sana lise talebesi, al şunlara iki kelime de Allah'ın kelamını anlat denildiği zaman, karıma, çocuğuma, anama zaman ayırmam lazım diyenler, bunlar Hazreti Muhammed'e ne kadar ümmettirler, kendileri karar versinler ve kendilerinden utansınlar. Allah Azze ve Celle bize örnekleri anlatıyor. Bunlar hiçbir zaman örnek olamayacak kimseler. Allah güzel örnekleri anlatıyor. Anama zaman ayıracağım, babama zaman ayıracağım, karıma zaman ayıracağım deyip Allah'ın bir şeyler öğrettiği, git bunu insanlara öğret dediği halde böyle insanlar, evinde oturmayı, rahatı tercih edenler, ben onlarla uğraşamam diyenler, Adana'nın şu sıcağında ben onlarla uğraşamam diyenler, bilsinler ki cehennem daha da sıcaktır. Bilsinler ki cehennem daha da sıcaktır. Tabuk seferine çıkamayan münafıklar gibi. Çok sıcak bir gündü. Adana'nın şu sıcak günü gibi. Çok sıcak bir gündü. Bu sıcakta da savaşa mı gidilirmiş dediler. Münafıklar böyle diyorlardı. Efendimizin talebesi olanlar böyle konuşmuyordu. Onun arkasında namaz kıldığı halde onun talebesi olamamış olanlar, onlar rahatının peşinde oluyorlardı. Bu sıcakta da savaşa mı gidilirmiş dediler. Peygamberden evvel Kur'an onlara cevap verdi. De ki onlara, cehennem daha da sıcaktır dedi. Göreceksiniz, cehennem daha da sıcak. Şu sıcakta bir şey yapamam diyorsun öyle mi? Cehennem daha da sıcak, bak göreceksin. Bir gün küvete sıcak suyu doldur. Gir boğazına kadar. Dayanabileceğin kadar sıcak su olsun. Gir şöyle boğazına kadar. Yahut da git şöyle bir kaplıcaya. Dayanabileceğin kadar bir suyun içerisine gir. 5 dakika dayanabilirsen sana madalya vereyim. 5 dakika dayanabilecek misin bakayım? Kalbin güm güm atmaya başlayacak. Sen şu sıcakta yapamam diyordun öyle mi? Göreceksin, küvetin suyuna bile dayanamıyorsun. Cehenneme dayanmak mümkün müdür? Rahatını düşünenler, milletin evladına bir şeyler anlatayım demeyenler, ben rahat etmek istiyorum diyenler, hesabını verecekler. Onlar istedikleri kadar kendilerini iyi görsünler. Kendilerini başka insanlardan daha iyi görüyor olabilirler. Belki bir iki yönden başka insanlardan daha iyi durumda olabilirler. Ama bazı yönlerden de başka insanlardan çok daha kötü durumdadırlar. Onların bilmediklerini biliyorlar ama onlar yapmaları gerekeni yapmıyorlar. Anan baban sana yanlış yol gösterecek olursa فَلَا تُطِعْهُمَا onlara itaat etme ama ve sahibhume fid dünya ma'rufe. Ama dünya hayatına dair meselelerde de onlarla iyi geçinmeye bak. İbrahim aleyhisselama da Allah azze ve celle öyle buyurmuştu. Babasına diyordu, baba bırak bu yolu, yanlış yoldasın. Seni de milletini de sapıklık içinde görüyorum. Babası, seni taşlarım dedi. Seni taşlarım ey İbrahim. Bizim dinimizi bırakıyor musun dedi. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a da öyle dedi. Ey İbrahim, babanla bu dünyada güzel geçin dedi. Onu anlatmaya devam et ama babandır, baban olduğunu da asla unutma. Senin üzerinde hakkı var. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi, senin sıkıntılarını çekti. Onu da unutma. Ta ki medeni olmuş olasın. Yoksa ananın babanın hakkını bilmezsen davanın doğruluğunu da nasıl göstereceksin ki insanlara? O zaman insanlar demez mi, bu nasıl bir din? Ana baba hakkını gözetmeyen, bunu öğretmeyen bir din nasıl doğru olabilir? Bu halinle sen insanlara İslam'ı tebliğ edebilir misin? Ananı babanı sokağa atan birisi olarak nasıl olur da insanlara İslam'ı anlatabilirsin? Onlar demezler mi, bu din güzel bir din olsaydı evvela seni adam ederdi zaten. Seni adam etmemişse senin bu dininde hayır yoktur demezler mi? Biz bugün mesela Batı medeniyetini tenkit ederken anasını babasını sokağa atanların medeniyeti diyoruz. Böyle bir medeniyeti medeniyet olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde onlar da bizi hak din olarak, dinimizi hak din olarak kabul etmezlerdi. Allah Azze ve Celle'nin ahlakı ana babaya iyilik etmeyi emrediyor. Kur'an'ın ahlakı, Allah'ın emrettiği ahlak. Anan baban kafir bile olsa dünyaya dair meselelerde onun yaptığı iyilikleri unutmayacaksın. Ama davana engel olmaya kalkarsa, doğru yolda gitmene engel olmaya kalkarsa, seni harama sevk ederse, menfaatleri gereğince seni harama sevk ederse, o zaman ona itaat etmeyeceksin. Kime itaat edeceksin? Kimin izinden gideceksin? Vattabi sabile men enabe ileyim. Öyle birine itaat edeceksin ki inabe makamına ulaşmış. Allah'tan başkasından alakasını kesmiş, Allah'a yönelmiş olan kimseye, bana inabe etmiş olana, yani Allah Azza ve Celle'ye inabe etmiş, ona yönelmiş olan kimseye ittiba edeceksin. Allah Azza ve Celle demek ki kıyamete kadar gelecek olan, Allah'a inabe etmiş olan kimselerin izinden gidilmesini emrediyor. Peygamberin zamanında yaşamamış olanlar, peygamberden sonra yaşayacak olanlar, peygamberden sonra gelenler, demek ki onlar peygamberlerin izinden giden, Allah'a inabe etmiş olan, Allah'tan başka şeylerden alakasını kesmiş, bütünüyle Allah'a yönelmiş olan, inabe makamına ulaşmış olan salihlere ittiba etmeyi emrediyor. Demek ki ittiba edilmesi gerekenler kimlerdir? Ana baba eğer yanlış yol gösteriyorsa, o durumda ittiba edilecek olan ana baba değil, inabe makamına ulaşmış olanlar, Allah'a yönelmiş olanlar. Ve summa ileyye merci'ukum, sonra dönüşünüz banadır. Madem ki dönüşünüz banadır, o halde sadece bana itaat edeceksin ve bana itaat edenlere itaat edeceksin. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dönüşünüz bana ve ben size haber edeceğim. Yaptıklarınızı size, amellerinizi size haber edeceğim. Ne yaptıysanız hepsini size haber edeceğim. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın sözlerinin arasına bunları yerleştirdi. İnsana, ana babasına iyilik etmesini vasiyet ettik ama her ana baba da çocuğuna doğruyu göstermez ki. İşte onun için eğer seni başka istikamete sevk edecek olursa, onlara itaat etmeyecek, inabe makamına ulaşmış olanlara itaat edeceksin buyurdu. Demek ki Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın cümlelerinin arasına bu cümleler yerleştirildikten sonra Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğüdü devam ediyor. Ve Lokman Aleyhisselam der ki, ya buney inneha in tekum miskal habbeti min hardal fetekum fi sahratin ev fis semavati ev fil ard ye'ti bihallah. Oğulcağızım dedi, ey oğlum, Allah'a şirk koşma dedikten sonra, Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ortağının olmadığını, Allah'ın makamının hiç kimseye verilemeyeceğini belirttikten sonra, şimdi ikinci noktaya temas ediyor ve diyor ki, ey oğulcağızım, amellerin bir hardal tanesi kadar olsa bile, küçücük de olsa, başka bir yerde mesela Zilzal suresinde Allah Azze ve Celle, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Her kim ki zerre-i miskal hayır işlese onu görecek. Her kim zerre-i miskal şer işlese o da onu görecek. Hepsi ortaya çıkarılacak. Zerre-i miskal kadar küçük bir şey de olsa, yapmış olsan ortaya çıkacak. Sagir de olsa, kebir de olsa, küçük de büyük de olsa ortaya çıkarılacak. Ve kıyamet gününde onlar diyecek ki, bu nasıl bir kitaptır ya Rabbim? Her şeyi ortaya koymuş. Yaptığım en küçük bir şeyi bile yazıyor. Kalbimden geçirdiğim ve niyetlendiğim bir günahı bile yazmış. Gizli olanları da yazmış. Açık olanları da yazmış. Peygamberimizin ifade ettiği gibi, bir insan bir kayanın içerisinde, farz-ı misal, bir kayanın içerisinde hiçbir deliği olmayan bir kayanın içinde bir günah işlese, Allah Azze ve Celle onu da ortaya koyacaktır buyuruyor. Onu da ortaya koyacak kıyamet gününde. Çünkü Allah her şeyi görendir, her şeyden haberdar olandır. Lokman Aleyhisselam oğluna, oğlunu şirk hususunda ikaz ettikten sonra, şirkin gizli olanı ve açık olanı, her türlü şirke karşı oğlunun dikkatini çektikten sonra, çünkü şirkin bir kısmı gizlidir, Efendimizin ifade ettiği gibi, şirk gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan daha gizlidir. Gecenin karanlığında yürüyen karıncayı görebilir misin, duyabilir misin? İşte aynen öyle, şirkin öyle çeşitleri var ki, o kadar gizlidir ki, ben size haber vereyim mi buyurdu, şirkin ne olduğunu haber edeyim mi? Buyur ya Resulallah dediler. Bir insan falan olmasaydı filanca beni öldürecekti dese, işte bu şirktir buyurdu Allah Resulü. Gizli şirk, insanlar buna benzer tabirler kullanırlar. Falan beni kurtardı, filan bizi kurtardı gibi ifadeler kullanırlar. Allah Resulü bundan men ediyor, böyle ifadeler kullanmayın buyuruyor. Bu şirktir diye ifade buyuruyor. Şirkin her çeşidi, kibir de bir şirk. Kendini büyük görmek ve hakikati küçük görmek, insanları küçük görmek veya hakikatleri kabul etmeyip kendisinden gerçekler söylendiği halde kabul etmemesi, gerçeğe karşı kibirli davranması, Allah Azze ve Celle'ye karşı kibirli davranmaktır. Hakikat söylendiği halde hakikati kabul etmemek, Allah'a karşı kibirli davranmaktır ve şirktir. Bu gibi şirk çeşitlerinin üzerinde durduktan sonra, açık olanı, gizli olanı, gökteki yıldızlara tapmak da şirk, kabirden yardım istemek de şirk, insanları Allah'ın makamına getirmek, kriterleri Allah'tan almayıp insanlardan almak, Allah'ın yerine onları koymak, o da şirk. Şirkin çeşitleri var. Uluhiyetinde veya rububiyetinde Allah'a ortak koşmak, Allah'ın sıfatlarında yahut Allah'ın makamında, Allah'ın yetkilerinde Allah'a ortak koşmak, bu noktalarda çocuğunu ikaz ettikten sonra, çünkü bu nokta en önemli nokta, bunun dışında Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlama ihtimali var. Ama insan şirk içerisinde ölmüş ise Allah onu bağışlamayacağını Kur'an'da açıkça ifade eder. Ve bunların ebediyen cehennemlik olduğunu açıkça ifade eder. Diğer günahlar, günahı kadar insan yandıktan sonra yine cehennemden çıkıp cennetlik olurken, şirk içinde ölen insan ebediyen cehennemlik olacaktır. Onun için en evvel temas edilmesi gereken mesele o. Ona temas ettikten sonra, işte şimdi, ya bu ne diyordu Hazreti Lokman? İnneha inteku miskale habbeti min hardal. Hardal tanesi kadar da olsa, zerre-i miskal kadar da olsa yapmış olduğun ameller, fetekun fi sahra, ve bir kayanın içinde olsa bile, gizli mi gizli olsa bile, fi semavat, yahut da göklerde olsa bile, fil ard, yahut da yerin içinde olsa bile, ye'ti bihallah, Allah Azze ve Celle onu getirir, ayan beyan herkesin göreceği şekle koyar, herkesin önüne onu koyar. Hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz evladım diyordu Hazreti Lokman. Allah'a şirk koşma konusunu anlattıktan sonra Allah'ın her şeyi gördüğünü öğretiyor evladına. Demek ki ikinci olarak öğretilmesi gereken mesele bu. Evliyadan bir zata sordular. Kerametleri bilinen, günlerce iftar etmeksizin oruç tutabilen bir zat idi. Bazen 5 gün üst üste oruç tutardı, savmu visal ile. Bir hafta oruç tuttuğu olurdu. Dediler ki, sen nasıl dayanıyorsun? Nasıl bu hale geldin dediler. Bu işin sırrı nedir? Dedi ki, ben küçük bir çocuktum. Bir amcam vardı. Bir gün bana dedi ki, evladım, her gün yatağa girdiğin zaman gece de ki 3 defa, Rabbim beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. 3 defa böyle söyle evladım dedi bana. Ben de onun dediği gibi yaptım. Sonra amcam sayıyı biraz daha da arttırdı. Sonra ona bir başka cümle daha ekledi. Ve ondan sonra zaman içerisinde işte ben bu hale geldim. Allah'ın seni gördüğünü eğer bilecek, anlayacak olursan, murakabe makamına erişecek olursan, haydi ihsan makamına erişemedik. Allah'ı görüyormuş gibi olamadık. Hiç olmazsa Allah'ın bizi gördüğünü anlayacak makama gelebilsek, ihsan makamına gelemeyen murakabe makamına gelebilsem, kendinin her an Allah tarafından murakabe altında olduğunu anlayabilsek, Allah'ın murakip olduğunu anlayabilsek, bize böyle baktığını anlayabilsek, o zaman haramları işlemek mümkün mü? Biz bir insan bile bize baktığı zaman bir haramı işleyemeyiz, utanırız. Bir insan bile bize baksa, insanların kınayacağı bir şeyse, kötü bir şeyse onu yapamayız. Bir insan bile bize baksa, bir de Allah'ın bize baktığını hissetsek, murakabe altında olduğumuzu, gözetim altında olduğumuzu, Allah'ın murakip olduğunu hissetsek, o zaman o günahları işlemek mümkün olabilir mi? Farzları yapmak kolay olur. Haramlardan kaçınmak kolay olur. Farzı yaparken Rabbim beni görüyor dersin. Ve rahat rahat yaparsın. Rabbim benim çalıştığımı görüyor. Rabbim secde ettiğimi görüyor. Rabbim malımdan harcadığımı görüyor. Rabbim kendi yolunda gayret ettiğimi görüyor. Rabbim kendi yolunda ölümü göze aldığımı görüyor. Rabbim görüyor dersin ve her şey yapabilirsin. Ama bu noktaya gelmeyenlere gelince her şey onlara zor gelecektir. Haramdan korunmak da zor gelecek. Farzları yapmak da zor gelecek. Eğer birimize farzlar zor geliyorsa, haramları işleme kolay geliyorsa, o Allah'ın kendini gördüğünü anlamamıştır ondan. Allah'ın kendini gördüğünü hissetseydi, kainat kitabını okusaydı, Allah Azze ve Celle ile hemhal olsaydı, kainattaki harikaları görseydi, o zaman o kudreti görecek, anlayacak, hissedecekti. Onun murakabesi altında olduğunu hissedecekti. İşte o zaman ona farzlar ve cihad etmek gibi bir takım ameller, fedakarlık yapmak gibi ameller ona kolay gelecekti. Haramlardan kaçınmak ona kolay gelecekti. Allah ile irtibatı zayıf olanlara her şey zor gelir. Farzlar zor gelir, haramlardan kaçınmak zor gelir. İşte böyle dedi Lokman aleyhisselam, oğulcağızım, Allah'a şirk koşma ve bil ki Allah seni görüyor. Nerede olursan ol, Allah seni görüyor ve Allah seni işitiyor. İnna Allah latifun habir. Çünkü Allah latiftir ve habirdir. Latiftir yani ince meseleleri de bilir. Habirdir yani her şeyden haberdardır. Madem ki Allah ince meseleleri de bilir, gizli meseleleri de bilir, şeffaf olanları da bilir, karanlıklarda olanları da bilir. Madem latiftir, her şeyi bilir, habirdir, her şeyden haberdardır, semi'dir, basirdir, görür ve işitir. O halde ey evladım, sana emredilen şeyleri yap, nehyedilen şeylerden uzak dur. Eğer Allah'ın seni gördüğünü bilirsen bu sana zor gelmeyecektir. Ve Lokman aleyhisselam oğluna öğüt vermeye devam eder. Fakat ben burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi dünyada İslam medeniyeti kurmak için gayret gösterenlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan ayından istifade etmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.